Ayrım 4. Savaşmadan Yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 34. Dicle kıyısında bir aile yok edilir. 2005 yılının Ocak ayının 8. günü. Güneş Dicle'nin öte yanına devrilmek üzereydi. Musul kenti yakınlarında Ayta köyü üstünde gezinen işgalci jetleri lazer güdümlü roketi evin üstüne yolladılar. Ev yerle bir oldu. Kadınlar ve çocuklar toplam 14 kişi öldü. Köylüler mezarlarını sessizce kazdılar. Evi vuran Amerikalı pilotlar üstlerine sağ salim döndüler. İşgal komutanlığı açıklama yaptı. Yanlışlıkla vurduk. Onlar sağ salim dönsün diye dualar etmişti başbakan olmadan eski Şehrül Emin. TC yurttaşları ise olayı duymadılar bile. TC gazetecilere aydınları ya bir ödül töreninde ya da bir hafif medya meyhanesinde dedikodudaydılar. TC yayıncıları, editörleri, aydınları çok satacak fantastik kitaplar peşindeydiler. İnsan hakları şampiyonları, kadınlarla dayanışanlar, Avrupa Erasmus projesiyle eğitim düzenleyenler ve benzerleri ve benzerleri. Hangi Almanya'da İngiliz ya da Amerikan vakfından hangi proje için kaç para sızdıracaklarının hesabındaydılar. Musul'da bir aile yok edildi. Köylüler mezarlarını kazdılar sessizce. Avrupa Adalet Divanı'nın yargıçları öğle yemeğinde şarap tadıyorlardı. TC'nin Atatürkçüleri başlarını ellerine almışlar, irtica nereden gelecek diye düşünmekteydiler. TC'nin dindarları ah diyorlardı, ah şu sıkma baş işini bir çözsek de sarıklarımızı takıp el etek öptürsek. TC'nin azınlık vakıfçısı baskın profesörleri ah diyorlardı, ah artık bir federasyonlaşsak da tezelden devlet başkanı olabilsek. TC'nin Ankara'ya dek sızmış Bizanslı aydınları az kaldı az diyorlardı, Yunan'a katılmaya az kaldı, gelsin Uzo gitsin Dilberler. Musul'da analarıyla kuzucuk çocuklarıyla bir aile toptan yok edildi. Bebekler için kolayca kazıldı mezarlar. Ne yapalım yani dedi Türkiye'de annelerin okumuşları, o da onların seçimi. Benim bebeğim sağ salim kalacak, okuyacak, Amerika'ya gidecek ve hayatını kurtaracak. Cuma fetvasına çıktı vaizler. Zina zinhar günahtır dediler ve anlatmadılar asıl zinanın akıllarda gerçekleştiğini. Ayta köyünde çocuklar öldükleriyle kaldılar ve köylüler içlerine gömdüler acılarını. Türkiye'nin milliyetçileri mukaddesatçıları bizim Musul'da 1000 yıl geçmişimiz var dediler. Türkiye'nin eskimiş solcuları önce demokrasi, önce demokrasi dediler ve Soros'un sofrasına oturdular. Zıkkımlandılar Avrupa hanedanlarının faiz gelirlerinden dökülen ufak kırıntıları. Bu iş uzayıp gidecek belli ki daha çok mezarlar kazılacak. Dönekler, bar düşkünleri, kara cahiller daha kaç bayram görecekler. Şöhretini yitirmiş yıldız şairler daha ne çok mısralar döşenecekler insanlığa ve aşka dair. Ama kesinlikle bir gün. 9 Ocak 2005 Kışkırtıcının adını yutanlar. Bildiriyi okudunuz. Birkaç çocuğun bayrak yakmasını ve gençlerin bildiri dağıtmasının kışkırtma sayılmamasını istiyorlar. Türk ve Kürt aşırı milliyetçiliğinin kışkırtmalarıyla diyerek işi bir yana sıkıştırmaya çalışıyorlar. İmza sahiplerinin aralarında kimler yok ki? Müslüman azınlık hakları isteyenler, Ermeni soykırımını tanıyın diye bastıranlar, Ege'ye İonya deyip enginlerine dalıp içkili keyif ederek Rumlarla ayrılık acılarını yazılarına geçenler. Sevr zaten yoktu ki diyenler, Amerikan devletinin hazinesinden dolar alarak sivil toplumculuk oynayanlar. Olabilir, onların da bu demokratik ortamda bildiri yayınlama hakları var. Ancak Türkiye üstüne kanlı oyun oynandığı da bir gerçek. Ancak işi aşırı milliyetçilik diye kesip atanlar şu Kürt aşırı milliyetçiliği sözüyle neden yetiniyorlar? Neden açıkça Türk ulusunun Türkiye'yi federasyona dönüştürmek ve sonra her bir federasyondan bir bağımsız Kürt, Laz, Rum, Ermeni devleti çıkartmaya çalışanlardan söz etmiyorlar? Türkiye'yi kanlı çatışmalara sürükleyenlerin alanlarda Öcalan'a özgürlük isteyerek PKK bayrakları sallamalarından açıkça söz ediyorlar mı? Kıbrıs'ın Amerika'ya, Yunan'a ve Batı Avrupa'ya teslimini, kimi zaman Türkleri aşağılayarak açıktan savunmayı, Rumlarla, Amerikalılarla, Avrupalılarla aşna fişne olmayı, bize barış diye işbirliğini alıp satmayı, bilimsel görüş ya da düşünce özgürlüğü diye yutturduklarını neden unutuyorlar? Irak'ta Amerikan destekli bağnaz, aşiretçi, mezhepçi, parçalanmış kukla bir devlet kurulmasının kanlı sonuçları kışkırtma değil mi? Aslına bakarsanız bu imza sahiplerinin çoğunun tuzu kurudur. Başları sıkıştı mıydı, ver elini Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, Ermeni, Çerkes, Gürcü, Rum, Laz, Kürt diasporasının kucağına. Yurdumuz Amerikan AB işgalinde Türk milliyetçiliğinden, dinozor komünistlikten kurtulana dek böyle gidecekler. Bildiri dağıtanlar yaşları 20'yi geçmeyen delikanlılar, kızlar. Saldıranlar da öyle. Kanlı tezgahı duyumsuyorsunuz. Peki ama şu bildiri imzacıları, bu oyunun arka plandaki yöneticilerini neden araştırmıyorlar? Neden yurdumuzdaki tüm yabancı karıştırıcıların, istihbaratçıların, dernekçilik, vakıfçılık adı altında çöreklenen elemanların sınır dışı edilmelerini istemezler? Yuvarlak sözlerle örtülü kışkırtmacılık yapacaklarına biraz da onları araştırıp gerçek aydın olmayı deneseler olmaz mı? Mersin'de bayrak yere atıldı diye yeri göğü inleten devlet yöneticileri, İncirlik'te 90 kilometre çapındaki yurt toprağının Amerikan bayrağının güvenlik alanı içinde olduğunu bilmiyorlar mı? İstanbul, İzmir, İskenderun, Yumurtalık, Antalya, Aksaz, Karaağaç, Ağlar, deniz limanlarını, Esenboğa, Atatürk, Çiğli, Antalya, Dalaman hava meydanlarını, Orta Doğu, Kafkasya, Asya işgali için silah, cephane, araç, gereç indirecek, bindirecek Amerikan bandıralı yani bayraklı gemilere ve uçaklara açmadılar mı? Bu kararı 1 Eylül 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanmadı mı? Ay yıldızlı bayrak oralarda nereye düşmüş oluyor? Irak'ta kırmızı çizgiler çizenler, kukla devletin tepesine oturan Talabani'yi ehvenişer sayan Türk dışişleri ve onu kutsayan yüksek makam sahipleri. Bu işleri görmezden gel, sonra da Trabzon ve Mersin'deki olaylardan ve tepkilerden milliyetçi uyanış sonuçları çıkar. 12 Nisan 2005. Her yerde her zaman Soros mu? Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna. Onlara göre her işin bir tek sorumlusu var. George Soros. Hatta Soros'un işlettiği paranın sahibi Vatikan, Lugano bankerleri, altın tüccarı Rothschild'ler. Hollanda, Brüksel, İngiltere hanedanları, Tel Aviv, Lübnan, Batı Avrupa para cambazları bile yok. Varsa yoksa Soros. Kırgızistan operasyonu bile gözlerini açamadı. Oysa Kafkasya ve Asya ülkelerine ilk giren Soros değildir. O zurnasını en son öttürendir. Soros Türkiye'ye adımını atmadan yıllar önce Bodrum Yalıkavak'ta bir konferans. Parayı veren ABD örgütü Ned Eri, düzenleyen Yeni Forum ve Aydın Yalçın. Yıllardan 1990. CIA ustaları, CIA propaganda aygıtı Radio Liberty'de çalışan Türkler, Türkiye'nin bildik mukaddesatçıları, liberal düşünceciler, Kafkasya, Rusya ve Orta Asya'dan yeni demokrasi lider adayları ve benzerleri. Sonra ver elini Kafkasya üstünden Asya, o bildik okullar, Türkiye'den bildik demokrasi vakıfları, Adriyatik'ten Çin denizine ulaşacak kapıyı açtılar ve ötekiler girdi. Çok geçmeden İngiliz partilerinin örgütü WFD yani Westminster Foundation for Democracy, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da ve Tacikistan'daydı. Kadın örgütlenmesi, gazeteler, bültenler yayını, insan hakları eğitimi, Londra'ya gidenler, Londra'dan gelenler ve ardından ABD operatör örgütleri, NED'e bağlı, IRI, CİPE, NDI. CİPE, Amerikan Ticaret Odası'nın yani Amerikan iş adamlarının Amerikan çıkarlarını sağlamlaştırmak üzere 92 ülkenin iktisadiyatını düzenleme örgütüdür. Kırgızistan'da sivil girişimci eğitimi, öğretmenlerin liberal eğitimi, mülkiyet haklarını koruma yasası girişimi, yargıçların eğitimi, iktisat yazarları eğitimi, kadınlar için küçük ölçekli işler, nedense hiçbir zaman büyük ölçekli iş örgütlenmez teknikleri, binlerce dolarlık işbirliği, gençlik örgütleri, yüksekokul örgütleri, üniversite örgütleri, Kırgızistan'da net parasıyla yeni tür örgütler, örneğin ilim eğitim kompleksi, bilgi ve toplumsal pazar araştırması merkezi, bölgesel araştırmalar enstitüsü, Kırgız İnsan Hakları Komitesi, Sprade Vedlivost yani adalet örgütü. Ned Washington'da eğitilen kadınlı erkekli sivil liderler gelenler gidenler, bültenler, dergiler, gazeteler, resmi dolar, gayri resmi dolarlar. Piyasa açılacağına göre, para girip çıkacağına göre sıra artık bankerlerdedir. Soros Vakfı nice sonra 2001'e doğru gelecektir. Son derece insani çevre işlerine, özürlülerin eğitimine, sivil lider eğitimine, sınırı aşan sular işlerine, insan hakları eylemci gençlik, Yugoslavya Otpor benzeri örgütlenmesine, Bişkek toplum siyaseti merkezi kurulmasına katkı koyacaktır. Kısacası önce milliyetçi mukaddesatçı, demokrat, dinler arası diyalogçu hoşgörücüler, Turkish liberaller, sonra İngiliz devlet örgütleri, daha sonra USA örgütleri ve elemanları, CIA güdümünde Doğu Türkistancılar, sonunda da Mark Rich gibi, Eisenberg gibi vurguncular, piyasa oyunundan hüküm giymiş Soros'un arkasına gizlenmiş kirli temiz para babaları, ele geçirilecek doğal zenginlikler, konuşlandırılacak üsler. Bu gerçekler orta yerde dururken ve kitaplara geçmişken neden yalnızca Soros? Bu soruyu öncelikle Soros'u her işin bir numaralı yönetmeni olarak yazanlar yanıtlamalı. Ne ki Soros'suz olmuyor, Mark Rich'siz de. Her demokratik darbe sınırları da ve ulusal kasaları sonuna dek vurkaç operatörlerini açıyor. Şimdilik Soros'un ve arkasındaki para ağının babalarını bir yana bırakalım da bir bakalım Soros Türkiye'de hangi entellerle, hangi üniversite ile, hangi iş adamı ya da iş kadını ile ne işler çeviriyor? Her şeyi Soros yaptı diyenler asıl kendi yurtlarındaki işbirlikçileri yazmalılar. İşin özü ulusalcı, milliyetçi, anti-emperyalist gazeteci gibi yapmayı bırakmak ilk kural. Ne var ki işin kolayına kaçanları her zaman bir tehlike bekler. ABD elçisinin Kırgızistan demokrasi darbesini desteklemesinin yanında Cengiz Aytmatov'un da eylemleri devrim olarak nitelemesi gibi. Operasyonun derinliği ve adımları ülkeden ülkeye değişmiyor. 10 Mayıs 2005 Kuantumun Sorosu ve Tesettür. İngiliz siyasi partilerine bağlı Westminster Vakfı, Amerikan siyasi partilerine bağlı Institute adlı örgütler, adlarında center sözcüğü bulunan odaklar, Stiftung yani vakıf denen Alman partilerine bağlı örgütler. İsrail devletini Amerikalılarla buluşturan kuruluşlar, bu örgütlerle ortak proje yürüten, onlardan para, eleman ve araç gereç desteği alanlar. Devletlerin sınırlarını delik deşik etmek, her türlü para eleman hareketini sonuna dek serbestleştirmek için elinden geleni ardına koymayan, aldıkları paralar resmi kendileri sivil kuruluşlar, siyasal yaşamımızı denetliyorlar. Ülkelerde ortam güvenceye alındıkça vurkaç piyasacıları boy gösteriyor. Yardım amaçlı kuruluşlar görüntüsüyle kendilerine istihbarat kaynakları yaratıyorlar. Devlet içinden, şirketlerin elemanları arasından, akademik dünyadan dostlar ediniyorlar. Amaç piyasada oyun oynayabilmek için alt bilgi elde etmek, gerektiğinde piyasa yöneticilerini, devletin kurumlarını çıkarlarına uygun yönlendirmek. Hemen aklınıza Soros geliyor. Enstitü, vakıf, dernek denilen örgütler unutuluyor ve varsa yoksa Soros öne çıkıyor. Soros yalnızca öndeki görüntüdür. Soros gibi bir cambazın tek başına iş kotaracağına inananlar fena halde yanılmaktadırlar. Asıl güç Kuantum adlı şirkettedir. Soros bu şirketin ortakları arasında bile değildir. O bu şirkete danışmanlık hizmeti veren bir başka şirketin sahibi olarak görünür. Kuantum'un ortakları arasında Edgar de Picciotto, Beat Notes, Isidoro Albertini, Nils O. Taube, Claudia Zegre, Richard Katz gibi Lugano, Milan, Paris, Cenova, Londra bankerleri bulunmaktadır. Bu kişilerin ilişkileri Vatikan Bankası'na, P2 Mason Locası'na, kara para soruşturmasına uğramış bankalara uzanmaktadır. İşletilen para İngiliz, Hollanda, Danimarka hanedanlarının parasıdır. Kıyı bankacılığı yoluyla kayıt dışına kaydırılan para miktarının yılda 800 milyar doları bulduğu raporlanmaktadır. Soros gibi bir cambazın tek başına iş kotaracağına inananlar işte böylece yanılmaktadırlar. Üstelik Soros yakın zamanda para piyasalarında dalavere çevirmekten Paris mahkemelerince mahkum edilmiştir. Amsterdam mahkemelerinden istenen belge Avrupa Birliği adalet çarkının hızlılığı nedeniyle 10 yılda gelmeyince zaman aşımı işe yaramış ve Soros hapis yatmaktan kurtulmuştur. Türban işi Vurkaççı'ya emanet. Şimdi de Türkiye'nin akıllıları türban konusunda Soros'tan yardım istiyorlar. Tercümanda Serdar Arseven çok ama çok açık sözlülükle işin nereye varacağını göstermiş. İbretle okuyalım. Yahudi spekülatör Soros bir süre önce işaret ettiğimiz gelişmelerden bahsediyor. Hani diyorduk ya başörtüsü meselesini Yahudiler çözecek. Bir süredir Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle görüşen AK Parti kurmayları bu sorunun çözümü konusunda yardım talep etmişlerdi. Ortak ideallerimize hizmet etmek isteriz. Bu konuda size yardımcı olabilmemiz için iç politikada güçlü olmamız gerekir. Bu konuda rahat olmamız lazım. Bugüne kadar başörtü meselesinde acziyet gösteren iktidarlar sandık hezimetine uğradılar. Başörtüsü bazıları için pek önemli değilse de millet için çok önemli. Soros'a gelelim. Dün bir ortamda müjdeyi verdi ünlü spekülatör. Başörtüsü yani türban meselesinin çözümü için gerekli girişimlerde bulunmaya karar verdik. Bu iş çözüm yoluna girecek. Soros çözüyor. Etki alanındakiler üzerinde baskı uygulayacak. Toplumsal mutabakatın ağırlık noktasını Soros oluşturursa bir devrim olur. Bu da örtülü devrim. Bakalım. Dün Soros bir müjde verdi. Sorunu nihayet erdirip erdiremeyeceğini görelim. Dipnot 9 Haziran 2005'te yazılmış. İşin doğrusu Soros'tan kendi vakıflarına para yardımı isteyen anlı şanlı iş adamları, Soros ile birlikte eğitime katkılarda bulunan üniversiteler, Soros'la Kürt sorunu çözenler görülmüştü. Ama kendilerince kutsal saydıkları sıkma baş işinin devlete emredilmesini Vurkaç ustası piyasacıdan isteyene ilk kez rastlanıyor. Belki de haklılar. Ne de olsa piyasamız, kasamız ve de ruhumuz onlara emanet. Bize ne egemenlikten, bağımsızlıktan ve hatta Müslümanlıktan? Varsa yoksa kuantum. Nerede para, orada iktidar. Nerede Soros, orada demokrasi ve... Suriye'nin nesine gerek? ABD Suriye yönetimine kaç zaman önceden anayasanı değiştir, demokratik ol demişti ve Suriyeli bakan da bizim yasalarımızı biz değiştiririz, kimse bize dikte edemez deyivermişti. Sonra Kuzey Irak'ta bir ayak topu karşılaşması sırasında çıkan olaylar Kürt kalkışmasına dönmüş ve bu olaylarla ilgili olarak yakalanan bir kişinin ABD subayı olduğu ileri sürülmüştü. Yine kaç zamandır ABD kaynakları Suriye devleti Irak'taki terörü destekliyor, karışmayın sana deyip duruyordu. İsrail de Lübnan'daki konumunu güçlendirmek istiyordu. Sonunda olan oldu. ABD Dışişleri'nin yeni kumandanı Bayan Rice İstanbul'dan Orta Doğu'ya uzandı. Onun başkanı Bush da İran'a saldırırız, bakmayız gözünün yaşına deyiverdi. Olanlara bir olan daha eklendi ve Lübnan eski başbakanı Hariri öldürüldü. Lübnan'da gösteriler başladı. Suriye kuvvetlerinin Lübnan'dan çıkması istendi. Suriye'deki kuvvetlerin orada iç güvenliği sağlama ve İsrail egemenliğine engel olma gibi işlevini dile getiren de yok. Bizdeki ABD uzantılı kalemleri patronlarının yorumunu bile beklemeden cinayetin arkasında Suriye var diye yayına başladılar. Adamlar sanki dünyanın en usta ve en özel istihbarat örgütüne sahipler. Bizdekileri bir yana bırakıp Suriye yönetimine sormak gerekiyor. Hiç ABD'ye kafa tutulur mu? Kafa tutarsan başına bir değil bin bir iş gelir. AB ve USA'nın ve hatta Yunanistan yönetimlerinin tutumlarına güvenerek PKK'ya yardım ve yataklık edersen sonunda 1001 de az gelir. Bu arada Bayan Rice Suriye ile ilişkiler kötüleşiyor deyip Şam'daki elçisi Margaret Scobie'yi Washington'a çağırdı. Bayan elçi denilince akla USA'nın eski Bağdat elçisi Bayan geliyor. O bayan da Saddam Hüseyin'e gidip Kuveyt'in işgaline ses çıkarmayacaklarını ima etmişti. Saddam neden inanmasın? İran'a karşı savaşırken her türlü desteği USA'dan almıştı ya. Üstelik ABD firmalarını da hayli borçlanmıştı. Irak ordusu Kuveyt'e girer girmez de sonunu yazmaya gerek yok. Devşirme Dışişleri Bakanı Rice bir iki gün önce uluslararası toplum Suriye'yi durdurmalı deyiverdi. Olacak iş mi şimdi? Irak'taki kırmızı çizgiler yetmiyormuş gibi şimdi kalk Suriye'nin kırmızı çizgilerini bekle dur. Zaten kırmızıyı nereye çizeceksiniz? Adamlar bu coğrafya deyip işin içinden çıkıyorlar ve Türkiye dememeye kararlılar. Hatta yurdumuz bile diyemiyorlardı. İşin kolayını bulmuşlar ve bu coğrafyada deyip geçiyorlardı. Bu coğrafyanın sınırı filan yoktu ve bazen Mezopotamya deseler de coğrafyanın sınırını istedikleri yere genişletme olanağını elde tuttular. Şimdi bakıyoruz da önüne gelen bu coğrafya diyor. Bakanlar ya da Orta Doğu haydi bilemediniz bu bölge demiyorlar. Ulusal egemenlikten söz edenler bile bu coğrafya diyor artık. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti yerine TC dedikleri gibi. İyi de coğrafyanın tanımını bilen yok mu? Coğrafya öğretmenleri neden susuyorlar? Ya ötekiler ne yapıyor? Yeni yatak odası belgeleri mi arıyorlar? Onların atalarının coğrafyasında yatak odası yok mu sanıyorlar? 20 Haziran 2005 4. ayrımın sonu. Sayfa 45.